Merhabalar herkese. Beni Bana Anlat podcast kanalının ilk bölümüyle sizinle birlikteyim. Sizinle birlikteyim biraz saçma oldu ama neticesinde arkasında uzun düşüncelerin olduğu, uzun karar alma sürecinin olduğu ve şu an yaptığım yaklaşık 7. ya da 8. tekrarla birlikte kaydetme sürecinde bir o kadar zor geçeceğini anladığım podcast serüvenine başlıyoruz. Bu kararı nasıl aldığımdan ilk önce bahsetmek isterim. Bir gün yakın arkadaşım Büşra ile ve yine diğer yakın arkadaşlarım Mustafa ve Ceyda ile İncir'de oturduk, sohbet ediyoruz. Hepimiz serbest zamanlı insanlarız ve hafta içi buluştuğumuzu tahmin ediyorum. Neyse, herkes kafasındaki fikirleri anlattığı bir günde, bir akşamdı daha doğrusu, Büşra işte kendi projelerini bize anlatıyordu. İşte farklı farklı alanlardaki hayallerini ve yapmak istediklerini bahsediyordu. O sırada ama hep anlattığı şeyin içerisinde başka bir insandan ya da başka bir etmenden destek, yardım, onun boş zamanı gibi ara koşulların olduğunu fark ettim ve ona şey dedim. Kanka lütfen ne yapmak istiyorsan kendi başına yapabileceğin bir işe yönel ya da bunu öğren, aradaki etmeni ortadan çıkar. Çünkü hepimizin hayatında da yaşadığı sorun bu. Gerçekten bir şeye ulaşmak bizim elimizde değilse tamamen, tabii ki bunu kolektif açıdan çözmek çok güzel ama bir yandan da şöyle bir gerçek var. Herkes bir şeylerin peşinden koşuyor. Herkes meşgul. Dolayısıyla bizim bunu yapabilmemiz, yani hayallerimizin peşinden gidebilmemiz için önce ana kanalları, yani sonuca gidebilecek kanalları ilk önce kendimizin oluşturması gerekiyor ve sonra bununla ilgili sıkıştığımız noktalarda destek almamız gerekiyor. Bunu söylemiştim. Sonra gecenin sonunda başka muhabbetler açıldı. Konuştuk derken konu benim podcast programıma geldi. Yani bir türlü böyle podcast kaydetmek istiyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum diye söze girdim ve işte bir partnerim mi olsa yoksa tek başıma olup konuklar mı alsam, nasıl olur diye böyle konuşurken Büşra bir anda dönüp şey dedi. Ya sen bana tutup işte hem bir yandan şey diyorsun, yapmak istediklerin şeyler için bağımlı olma birilerine, kendi başına özgürce yapabil diyorsun. Sonra da dönüp bana diyorsun ki burada podcast'imi nasıl kaydetsem, işte başkasıyla olsa nasıl olur, sürdürülebilir olur mu olmaz mı falan diyorsun. Madem öyle sen de tek başına podcast kaydet deyince böyle bir şey oldu. Bir damardan girdi bana ve ben de tamam evet haklı, yani benim de podcast'i tek başıma kaydetmem en mantıklı ve en sürdürülebilir yöntem. Sonra tabii başka bir süreç açıldı bunun üzerine. Tek başıma ne konuşabilirim? Tek başıma konuşmayı seven bir insanım. Hani bunu inkar etmeyeceğim. Özellikle bunu şöyle fark ediyorum. Duygusal olarak kızgınlığımda ya da mutluluğumda çok fazla tek başıma konuşurken yakalıyorum kendimi. Ya da bazen bunu bilerek bile yapıyorum. Hani hayali bir figüre karşı konuşma kısmı sadece herhalde bende yoktur diye düşünüyorum. Sonra Mustafa, o masadaki diğer yakın arkadaşım, bir gün onunla kitapçı ziyaretine gittik ve Mustafa Sandal'ın otobiyografi kitabını gördük. O da bana ya bir şey diyeceğim, bu kitapla ilgili sana bir yazı atacağım, kesinlikle okumalısın dedi ama ön yargıyla yaklaşma çünkü kitap eleştirisi gibi değil, daha başka bir konu üzerinden yaklaşıyor dedi. Yazıyı attı. Ben de birkaç gün sonra okudum yazıyı. Yazı aslında şundan bahsediyor. Ülkemizde otobiyografi kültürünün pek olmadığı, İnsanların kendini anlatabilmeleri için belli bir sıfata sahip olması gerektiği, belli bir başarıyı aşmış olması gerektiği, toplumsal statüde belli bir seviyenin üstüne çıkmış olması gerektiği gibi bir algı var. Dolayısıyla çok fazla bu alanda bir üretim yok. Hem kitap olarak hem başka alanlar üzerinde de yok. Ben de bunun üzerine düşünmeye başladım. Da yani bunun işte güzel örneklerini de veriyor. Amerika'da çok fazla bestseller otobiyografi kitapları olduğunu, hatta bunlar içerisinde adı hiç bilinmeyenlerin çoğu zaman ön planda olduğundan bahsediyor yazı. Bu yazıyı okuduktan sonra da evet, yani o zaman niye kendimden bahsetmeyeyim ki ben de? Hani okey, büyük şeyler başarmış değilim ama kendimce yaşadığım şeyler var, öğrendiğim şeyler var. Öğrenmeyi sevdiğim bir aşikar. Dolayısıyla evet, yani bir sesli günlük gibi de olabilir ama keşfettiğim yeni bir sanatçı da olabilir. Terapide konuştuğum bir konu olabilir. Arkadaş ortamında cevabını bulamadığımız bir soru olabilir. Her şey olabilir. Dolayısıyla böyle bir kurguda ilerleyebileceğimi düşündüm ve o sırada da aklıma isim geldi. İsim de Beni Bana Anlat oldu. Gerçekten burada kendime anlatacağım ve ortada ne çıkacağını hep birlikte ben de burada anlatırken göreceğim. Burada fikirlerimi, düşüncelerimi, hislerimin aslında ipini çözüp bir salacağım ve bir dolaşın diyeceğim. Günün sonunda bana geri döndüklerinde yeni şeyler öğrenmiş ve yeni şeyler keşfetmiş olacağımı umuyorum. Biraz da Beni Bana Anlatın bundan sonraki bölümlerinde benim sizlerle konuşacağım şeylerde ara bilgi olması ve taşların yerine oturması için biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Bu kısım beni tanıyanlar için büyük ölçüde sıkıcı olacak. Yeni bir şey anlatmayacağım. Ama olur da beni tanımayan insanlar da bu podcast'i takip etmeye başlarlarsa buradan sonra anlatacaklarım, sonrasında konuşacaklarım için bazı ipuçları, bazı mantıksal kelimesi geldi ama bence mantıksal demeyelim, bazı ipuçları oluşturabilir. Şimdi ben Rize'de doğdum. 5 Şubat 1991. Lisenin sonuna kadar da Rize'de kaldım. Üniversite ilk senemde kazandım ama maksimum Kocaeli'ye kadar yaklaşabiliyordum Rize'den. Ve ben İstanbul'a gelmek istiyordum deli gibi. Dolayısıyla ikinci seneye kaldım ve güle oynaya bir hazırlık süreci geçirdim. Böyle çok çılgın bir fizik hocam vardı dershanede. Sürekli kitaplar, yeni çıkan albümler falan böyle beslediği bir yıl oldu. Ben de gerçekten güle oynaya çalışıp İstanbul Teknik Üniversitesi İmalat Mühendisliğini kazandım. İTÜ'ye gelmek benim için, yani daha doğrusu Rize'den çıkıp İstanbul'a gelmek, o yaşlardaki birinin, küçük şehirde yaşamış birinin başarabileceği en büyük etmendi. Ben lisedeyken arkadaş ortamı arasında sivrilen, iyi puan olması beklenen bir tip değildim. Hatta benden çok çok daha iyi yerlere gideceğine emin olduğum kişiler ilk senesinde gitme uğruna ülkenin çeşitli yerlerine dağıldılar. Ama benim tek bir amacım vardı, o da İstanbul'a gelmek. Neticesinde de bunu başarmış olarak buraya geldim. Buraya geldim derken de aslında şu anda bulunduğum lokasyondan da ipucu vermiş bulunuyorum. İpucu kelimesine çok taktım. Neyse, konuyu geçiyorum. Hızlı ilerleyeceğim. İlk iki sene müthiş geçti burada. İşte iki sene hazırlıktı, sonrasında havuz dersleri, sonra bölüme geçiş falan derken ikinci senenin sonlarına doğru, yani üçüncü senenin sonlarına doğru, bölümde ikinci senenin sonuna doğru bir dizi saçmalıklar, bölümle ilgili bir dizi uyuşmamazlıklar başladı. Ben ne yapıyorum? Bu dersler biraz sıkıcı mı? Okey, öğreniyorum, bir şekilde dersleri geçiyorum ama yani pek de bundan hoşlanmıyorum gibi düşünceler oluşmaya başladı. İkinci yılın sonuna doğru böyle bir üniversitedeki dahil olduğum kulüple bir organizasyon da yaptıktan sonra hani orayla ilgili biraz doygunluğum da artmıştı. Bir şeyler yapmak istiyordum, farklı bir şeyler yapmak istiyordum derken ilgi alanlarım değişmeye başladı. Müzikle daha fazla haşır neşir olmaya başladım, daha fazla bir şeyler öğrenmeye çalıştım. İncelemeler okumaya başladım, farklı siteler takip etmeye başladım derken bununla ilgili Türkiye'deki kaynakların, yani baktığımızda ölçek olarak çok da az olduğunu fark ettim. Yani en basitinden böyle bakıyordum, sadece İngiltere'den çıkan sayısız, neredeyse 100'e yakın magazin bulabiliyordum. Türkiye'de bunun çok çok az olduğunu fark etmiştim. O sırada böyle yakın etrafımda bulunan yakın insanlarla da bu meramımı paylaşırken işte kimisi ben açarsam bir şeyler ben yazarım, açarsan dediklerim de web sitesi, kimisi işte beraber açalım falan gibi muhabbetler dönmeye başladı ve nitekim Ceyhun ve sonrasında Kıvanç'ın dahil olmasıyla Raymag'i kurduk 2012 yılında. 6 Ekim miydi? 5 Ekim miydi? Tam hatırlamıyorum. Ve benim için süreç biraz daha o tarafa kaymaya başladı. Sonrasında Erasmus'um kesinleşti. Erasmus'a başvurmuştum. Stuttgart çıktı. Biraz şans eseri oldu ama bir şekilde oldu ve Stuttgart'a gittim. Orada hem arkadaş çevremden dolayı hem de oradaki gördüğüm müzik sahnesinden dolayı bakış açım biraz daha değişti. Daha Raymag 5-6 aylıkken festivaller akredite olmaya başladı. Oradaki Zonemun Sterne diye büyük bir elektronik festival akredite olarak gittim. Açıkçası Erasmus'a zaten tamamen gittiğim yerin kültürünü, yine alt kültürleri görmek için başvurmuştum. Geçen bu süreç içerisinde de tam olarak bunu elde ettiğimi düşünüyorum halen daha. Erasmus dönüşümden sonra da süreç şöyle ilerledi. Yani bana Almanya'dan dönmeden önce okuldan bir mail geldi. İşte böyle 45 euro daha verirseniz buradan kaydınızı devam ettirebiliriz ama bunu sağlamanız için diğer İstanbul'daki okulunuzda kaydınızı sonlandırmanız gerekiyor diye bir mail geldi. Ben böyle mail okudum, ne olduğunu anladım ve hemen sildim. Çünkü yani ona biraz daha baksaydım muhtemelen yapacaktım ve bunu mantık düzlemi içerisinde yapmayacağım da aşikardı. Sonrasında apar topar döndüm ve 1,5 yılım kaldığını biliyordum. O 1,5 yılı da kafamda kodlayarak evet bunu yapacaksın ve her şey bir kenara kalacak diploman alacaksın ve yoluna bakacaksın şeklinde kendimi motive ettim. Ve o 1,5 yıl bitti. Ve Remek de o süre içerisinde tanınırlığını arttırdı. Çok fazla mekan biliyor oldu Remek'i ve biz işte farklı yazarlarla birlikte ciddi bir içerik üretmeye başladık. Okuyucu kitlemiz de belli bir oranın üstüne çıkmıştı. Ben de bunun gazıyla okulu bitirir bitirmez, hatta çok iyi hatırlıyorum, bitirme tezimin sunumunu yaptıktan sonra ertesi gün Remek'in bağlı olduğu ofise gitmiştim. Ve bir süre sonra da ailemle yüzleştim. İşte o zamana kadar benim yazılar yazdığımı, bir şeyler uğraştığımı farkındaydılar. Ben de çat pat bir şeyler anlatıyordum onlara ama ilk kez böyle ciddi bir şekilde karşılarına oturup bakın ben böyle böyle bir şeyle uğraşıyorum ve bunu devam ettirmek istiyorum. Bağlı olduğu bir ofis var ve bana 6 ay daha sanki üniversiteyi uzatmışım. Yani zaten yarım dönem uzatmıştım da hani bir yıl uzatmışım gibi destek olmaya devam edin. Ben bunun için elimden geleni yapacağım ve hayatımı bunun üzerinden sürdürmek istiyorum diye böyle şok bir konuşma yaptım. İlk başta böyle çok şaşırdılar, kabul etmek istemediler. Çünkü oğulları işte Rize'den çıkıp İstanbul'a gelmişti, burada mühendislik okumuştu. Artık hayatı onlar için garanti altındaydı ve bu bilinmemezlik neden şimdi çıkmıştı ortaya? Neyse ki bu konulardaki konuşmaları bir şekilde zorlanınca iyi yaptığımı düşünüyorum artık. Eskiden pek düşünmezdim. Ve kabul ettiler doğal olarak. Hani işte orada mutluluğu ön plana koyunca tamam dediler. Sen ne yapacağını bilirsin, yoluna bak dediler. Ve ben 6 aylık bu izni kapmış oldum. Ama nitekim bu 6 ayın sonuna geldiğimizde de Remek'i belli bir noktaya taşıyamamış olduğumu fark ettim. Çok fazla şeyi önceliklendirmiştim o konuda ama dönem olarak muhtemelen ve birçok şeyi tek başına taşıyor olmak o kafamda kurduğum aşamaları atlatamadı Remek. Sonrasında pragmatik düşünmeye başladım. Dedim ki evet yani tamam Remek'i sürdürmek istiyorum, hayatımı bunun üzerine döndürmek istiyorum ama öncelikli olarak kendi hayatımı sürdürebilmem lazım ki Remek yaşasın. Ve iş aramaya başladım. Ne iş yapacağımı bilmiyorum. Mühendislik asla yapmayacağıma eminim. Ve bir arkadaşımla bu konu üzerine konuşursam iyi olacağını düşündüm. O arkadaşımla da kafede tanışmıştık daha önce. Bir gün yazdım öğlen yemek yiyebilir miyiz diye. O da olur dedi. Buluştuk. Ben böyle anlattım dedim. Böyle böyle beni biliyorsun, tanıyorsun. Ben bunları yaptım. Bunlarla ilgileniyorum ama nerede, nasıl çalışabilirim falan dedim. O da dedi ki ben yani eski iletişim ajansım bence tam sana göre, müşteri portföyü de sana çok uygun. Senin gibi birini es geçmezler bence. CV'ni yolla ben onlara göndereyim dedi. Benim de bir işte son Remek'le ilgili aslında güzel işlerin bir tanesi Sonar'a gittim 2015 yılında. Ve tam onun dönüşünde de CV'mi hazırlayıp gönderdim. Sonra aradılar beni. Görüşmeye gittim ve bir şekilde oldu. Ve ben 2015'in Ağustos ayında iletişim ajansı çalışmaya başladım ve geçtiğimiz yıl Ağustos ayına kadar yani yaklaşık 4 yıldan fazla bir süredir bu işi yaptım. Oradayken iş görüşmesi de patronu bana şey demişti, bu iş öğrenebilir bir iş demişti. Ben de okey bir iş öğrenebilirse ben bunu öğreneceğime eminim demiştim. Nitekim şansım da yaver gitti. Ya hep ilgi alanlarıma yakın markalarla çalışma şansı oldu. Genelde bu sektörlerde çok böyle seçme şansı olmuyor ama benim hem ajansın portföyü hem de benim ilgi alanlarım üzerine olan aktif yaklaşımı bir şekilde o markalarla buluşmamı sağladı. Benim için gerçekten kültür, sanat ve spor hayatımın %80'i ve %90'ına yakınını oluşturuyor. İkisinin birbirinden bağımsız olduğunu düşünmüyorum. Bunu başka bir podcast'te size anlatabilirim. Ama nitekim 4 yıl boyunca da Zorlu PSM ve Nike markalarına baktım. Sonrasında da şöyle bir not şeyi çıkarmıştım kendime. Böyle bir bakıyorum nereye kadar geldim, ne yaptım diye. Evet şimdi aslında bir yandan iletişim ajansı çalışırken de yazarlık sürecimi devam ettirdim. Hatta Remek'i de çok uzun süre devam ettirmeyi başardım. 2017 yılında hatta 2016'ın sonlarına doğru Remek'in bağlı olduğu kısmı, yani Remek'in yapısını şöyle anlatayım. Strategy diye bir kreatif ajans var. Bu ajansın içerisinde bir proje olarak Remek yaşamını sürdürüyor. Halen daha öyle. Bu ajans, iletişim ajansla çalışmaya başladığım süre içerisinde kendi içerisindeki iş hacmini ve eleman sayısını belli bir seviyenin üstüne çıkardı. Biz de Remek'le ilgili umutlarımızı hep taşıdık. Yani hep güncel ve ne diyebilirim, bir gün bu hedeflere ulaşacağız dedik. Neticesinde bir toplantımızda dedik ki evet, elimizde artık daha güçlü bir kadro var. Yazar kadrosu olarak da öyle, tasarımcı kadrosu da öyle. O zaman denesek mi bir dergi çıkarmayı, işte 3 ayda bir olacak şekilde böyle bir işe girebilir miyiz dedik. Sonra uzun üstüne düşündük, kurguladık, finansal tablolarını çıkardık, içerik kalitesini çalışmaya başladık. Derken bir anda işin içerisinde bulduk kendimizi. Yani yaptıkça yapma şevkimiz arttı. İşte kimlik değişiyor. Bir yandan işte ilk elimizdeki birkaç yazı ortaya çıktı. O yazıların tasarımları çıktı derken herkes şevklendi. Herkes çalışmaya başladı. Ve yani abartısız 6 ay boyunca benim de yoğun mesai saatlerimin dışında kalan bütün zamanımı ayırarak kalabalık bir ekibin çalışması sonucunda Raymag'in ilk ve şu an için maalesef son basılı sayısını çıkardık Nisan ayında. Güzel bir tecrübeydi, güzel bir deneyimdi. Nitekim çok güzel dönüşler aldı pek çok farklı yerden. Ve Zelalma'da en iyi basılı yayın tasarımı ödülü kazandı. Nitekim bunlar çok güzel kısımlarıydı. Ama o süreç içerisindeki ekip çalışması, yoğun mesai saatlerinin dışında ayrılan zaman derken psikolojimde de büyük bir değişim ortaya çıktı. Ve hani bir şekilde sonrası gelecek, sonrası gelecek, sonrası gelecek, dayan, bundan sonrasına odaklan, bundan sonrasına odaklan diye diye belli bir aşamaya kadar taşıdığım tüm şevkimi yaşanan finansal değişiklikler ve beklenen sonuçların ortaya çıkmamasıyla bir sonraki sayının çıkma ihtimalinin çok düşük olduğunu öğrendiğim anda psikolojim tamamen dağıldı ve çeşitli bozukluklar ortaya çıktı. Bunun akabinde terapi sürecim başladı. Uzun bir süre direndim, yaklaşık 2017 yazı kötü bir yazdır benim için. Çok fazla panik atak geçirdiğim bir dönemdi. Ta kıştan itibaren sıkıntılar vardı ama yazı gerçekten felaketti. Artık böyle bu konuyla ilgili bir adım atmam gerekiyordu ve bunun için yapabileceğim tek terapi sürecini başlatmaktı. 2017'nin Eylül ayında terapiye başladım. O günden bugüne de devam ediyorum. Son olarak demeyeyim, son olarak dersem biraz yalan söylemiş olurum. Birkaç notum daha var. Şimdi bundan sonraki kısmı anlatmak için biraz geriye dönüyorum. 2014 yılında ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okurken hemen yakınlarında Twins diye bir mekan açıldı. Bu mekan tam böyle İstanbul'da Third Wave kahvecilerin patlama başlangıcında açılan sayılı kahvecilerden bir tanesiydi. Yani o dönemler herhalde böyle 10-12 tane falan vardı. Ben de sürekli oraya gidip çalışıyordum. O dönemler böyle ofis vardı yoktu arasındaydı ve ben de gidip bilgisayarımı açıp orada sürekli yazılar yazıyordum. Ve biraz mahalle kahvesi gibiydi bizim için. Etraftaki eş dost insanlarla ya da hiç tanımadığım insanlarla denk geldiğim bir yerdi. Orada çalıştığım süre içerisinde tanıştığım insanlar hayatımda pek çok alanda önemli yere sahip. Bunlardan bir tanesi de Tolga Böyük. Bir gün Twist'te yazı yazarken kafamı kaldırdım ve karşımda dışarıda tekli bir masada oturan, bir önünde bilgisayarı, kulaklığı ve işte MIDI klavyesiyle çalışan birini gördüm. Müzik yapıyor belli ki ama ne yapıyor, ne çalışıyor, ne dinliyor gibi böyle düşünceler kafamda dolaşırken sigara içtiğini gördüm ve sigara içme bahanesiyle yanına yaklaştım ben de. Sonra sohbet muhabbet koyulaştı. Görüşmeye başladık, Twins'te denkleşmeye başladık derken Tolga Aylıtman projesinden bahsetti. İlk bahsettiği andan itibaren de hep etrafında, kenarında, köşesinde olmak istediğim ve yeni ürettiği her şeyde de ilk dinleyenlerden olma heyecanı taşıdığım bir proje oldu. Tolga ile orada başlayan arkadaşlığımız süreç içerisinde artarak devam etti ve 2018 yılında Tolga Aylıtman'la ilgili ilk albümün ardından değişen süreçten bahsetti ve artık daha büyük bir adım atma evresinde olduklarından bahsetti ve birlikte çalışmak istediğini söyledi. Ondan öncesinde de çok fazla fikir alışverişi bulunuyorduk birbirimizle ama hani bu biraz daha profesyonel düzlemde bir araya gelebileceğimiz ama bir yandan da arkadaşlığımız için de iyi olacağı. Çünkü hani Tolga hiçbir zaman bizler bir araya gelip iş konuşmadık. Hep aramızda bir şekilde o dostluğun verdiği konularda açılmış oldu. Bunu da anlattıktan sonra aslında son aşamaya geliyorum. Geçen yıl Temmuz ayında askerliğimi yaptım, bedelli askerlik olarak. Okuldan mezun olduktan sonra birçok bu ülkede yaşayan erkekte olduğu gibi benim de en büyük dertlerimden bir tanesi askerliği nasıl ve ne şekilde çözeceğimdi. Özellikle psikolojik olarak yaşadığım sıkıntılardan sonra da ben kesinlikle para verip gitmeyeceğim diyen kitledendim. Ve bir şekilde para versek de gitmek zorunda olduğumuzu öğrendiğimde büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştım. Neticede süreç içerisinde bu bir şekilde oldu ve ben de işten 10 gün öncesinde izine ayrıldım. Askerliği yaptım. Döndüğümde de yine kalan izinlerimi kullandım derken böyle bir 47 günlük bir ara verdim ve o aranın hayatımda büyük değişimlere yol açtığını, askerlik sürecinle ilgili bazı şeyleri uzun uzun anlatacağım çünkü benim için biraz pahalı bir tatil gibi oldu. Yani tabii ki evet bir şekilde bir şeylerle meşgul oldum ama zihnen çok fazla düşünme fırsatı bulduğum bir dönem oldu. Neticesinde de işten ayrıldım ve kendi kendime şöyle tanımladığım serbest zamanlı, kendi çalışma saatlerimi belirlediğim bir sürece geçtim. Aslında bu süreci de sağlayan zamanın Remag'in yayın yönetmeni olarak bağlı olduğum Strategy'ye bu sefer kreatif direktör olarak serbest zamanlı bir çalışan şeklinde geri dönmüş oldum. Bunun dışında bir günde yazı yazmaya başladım düzenli olarak. Bununla birlikte çeşitli yayınlarda müzik üzerine yazılar yazmaya devam ediyorum. Yazı üzerine olan ilişkim tamamen artık çok kişisel bir hal aldı. Yazdığım şeyden öncelikle kendimin keyif alması gerektiğini, bir şeyler öğrenmesi gereken kişinin öncelikle benim olduğumu gibi düşüncelerim olduğu için artık bir zamana yarışın içerisinde içerik üretmektense ya öğrene öğrene belki de günde 7-8 saatin, 10 saatin, 12 saatini 2 paragrafa, 4 paragrafa, 5 paragrafa her neyse ayrı ayrı yazı yazmayı sevdiğim. Yani ben o süreci sevdiğimi fark ettim. Ortaya çıkan sonuç bir şekilde beni tatmin ediyor zaten. Eğer o süreci gerçekten yaşayabiliyorsam. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Konuya tekrar geri döneceğim. Bu sene Nick Cave yeni albüm çıkardığında, Ghostin albüm çıkardığında yazı yazmaya karar verdim. Ve yine böyle bir kendimi kapattığım bir döneme girdim. Bir haftalık bir sürece tekabül ediyor. O kadar çok Ghostin albümü dinlemişim ki yıl sonunda Spotify istatistiklerinde 28 saat boyunca bu albümü dinlediniz. Tebrikler, istatistiklerinizde en çok dinlediğiniz albüm bu oldu falan gibi bir şey geldi ve gerçekten falan gibi bir şeyle karşılaştım. Ama bu süreci seviyorum. Böyle kapanmaları seviyorum. Dolayısıyla içerikleri de böyle kapanmaların ardından üretmek istiyorum. Bir günle ilişkimiz bu şekilde devam ediyor. Onun dışında Base İstanbul'da ara ara konuk olarak yazılar yazmaya devam ediyorum. Bir takım başka yerlerde, başka şekillerde dönemsel olarak içerik üretmeye devam ediyorum. Birazcık sonlandırmak istiyorum artık. Nasıl konuşacağım ben, uzun uzun konuşabilir miyim gibi kaygılarım vardı ama sanırım bu podcast bayağı bir süre kapsamış olacak. Yavaş yavaş aslında toplamak istiyorum. Siz bu podcast dinledikten sonra hemen ikincisini de yüklemiş olacağım. Çünkü bu böyle biraz girizgah olacak ve bir sonrakinde biraz daha beni bana anlatın formatını görebileceğiniz bir içerik sunmak istiyorum sizlere. Ama kapatmadan da şundan bahsetmek isterim. Bir süredir meditasyon yazıyorum. Çok iyiymiş. Bir süredir meditasyon yapıyorum. Bunu aslında hayatımın belli dönemlerine yerleştirmiştim ama çok fazla efektif olmadı. Neticede kendi bir yolumu bulmaya çalışıyordum ve bir türlü o yolu bulamıyordum. Çünkü yataktan çıkamıyordum. Yani uyanıyordum, uyandığımı hissediyordum. Ama yine o yatağın içindeyken yapmaya çalışıyordum. Sonra bir gün dedim ki, okey Taner kalk, işte elin yüzünü yıka, ayıl, kendine gel, yatağına geri dön yatakta bunu yapmak istiyorsan. Ve bir müzik aç ve bir işte perdelerini aç, ortamını değiştir ve öyle dene. Biraz daha çaba sarf et yani kısacası. Ve bunu denedim. Bunu denediğim andan itibaren her şeyin daha yoluna girdiğini ve zihnimi daha rahat bir şeylere odaklayabildiğimi fark ettim. Bir de her gün kendime böyle bir şarkı seç, sanatçı seç gibi böyle bir kendi keyfimi, sevdiğim şarkıları katalog gibi zihnimde açmaya çalıştığım bir challenge'a dönüştürdüm. Her böyle yatağa oturuyorum işte bugün Nis Fram dinleyeyim, işte bugün Max Richter dinleyeyim falan gibi böyle kararlar veriyorum. Bu karar verme aşaması da hoşuma gidiyor özellikle. Dolayısıyla oradan bir şarkı açıp yoluma devam ediyorum. Tabii bu sürece başlayalı yaklaşık 2 hafta oldu ve 2 haftanın sürecin içerisinde pek çok değişken var hayatımızda. Ben de bu tarz beğendiğim şarkıları bir playliste toplamak istedim ve geçtiğimiz günlerde Bugünlerin Sabahları adlı bir playlist oluşturdum. Kişisel Spotify hesabım yok. Çünkü Remake'le aşırı neşir olduğum dönemlerde bütün sosyal medya aktivitelerimi onun kendi kanalları üzerinde harcıyordum. Kendi kişisel kanallarımı hiç kullanmıyordum. Dolayısıyla Spotify hesabım o günlerden kalma olduğu için hala Remek ve ciddi bir arşiv de var. Ciddi bir playlist altyapısı da var. Bundan kolay kolay vazgeçebileceğimi düşünmüyorum. Bu playlisti dinleyebilirsiniz. Son olarak sosyal medya hesaplarımdan paylaşmıştım. Sosyal medyada beni kolayca bulabileceğinizi düşünüyorum. Beni Bana Anlatın ilk bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümü de hemen dinliyor olacaksınız diye umuyorum. Hep öyle bahsettim. Öyle olmalı artık. Bu da bana bir sorumluluk olsun diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.